Ayrım 27. Kayseri yolcuları otomobile bindiler. Marif müdürü halkla vedalaştı. Muallim Salim Efendi'ye başarılar diledi, yola çıktılar. Onlar gittikten sonra Behiye hala herkesten çabuk davrandı. Muallim Efendi oğlum ve çocukları bizim misafirimiz. Sakın kimse götürmeye kalkmasın. Bilmem ki hanım teyze. Hiç itiraz istemem. Haydin, bize gidiyor. Muallimin adı Selma olan hanımının koluna yapıştı. Hadi kızım, hadi, gidiyor. Şurada bavullarımız kaldı. Ben onları uşaklara aldırırım. Uşaklar, Muallim Efendi'nin bavullarını bizim eve doğru götürün. Salim Efendi ve Selma Hanım misafir olacakları eve doğru gittiler. Ertesi günü bayramdı. Muallim Salim Bey köy halkının mektebin önünde toplanmasını istedi. Millet toplandı. Önce mektebin camına bayrak astı. Cumhuriyetin anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Çok heyecanlı görünüyordu. Kız ve erkek çocukların düzenli olarak sabahtan ikindiye kadar mektebe gelmeleri gerektiğini, bütün çocuklara yazmak için kalem, defter, okumak için kitap, alfabe vereceğini, yeni harflerle okuma yazma öğreneceklerini söyledi. Ayrıca bütün çocuklara esvaplarının üzerine giyecekleri kara kumaştan yapılmış önlükler dağıtacağını, mektebe gelirken bunların giyileceğini bildirdi. Küçük çocukların günlük dersleri bitince, ikindi vaktinden sonra da isteyen büyüklere okulda yazma belleteceğini iletti. Büyüklere okuma belletme işi yaşlıların hoşuna gitmişti ama bu önlük de nereden çıkmıştı? Acaba büyüklerde mi giyecekti? Bir türlü cesaret edip soramadılar. En sonunda koca İsmail'i öne sürdüler. Muallim Efendi, bir şey diyeceğim. Buyur, söyle. O önlük dediğin esvabı büyüklerde giyecek mi? Yok, yok. O çocuklara göre, talebelere göre. İyi o zaman, ikindinden sonra hepimiz geliyor. Memnun olurum. Muallim, kızlı erkekli bütün çocuklara mektepten içeri aldı. Çok küçük olanları evlerine gönderdi. Kalanlara mektepte yapacakları çalışmalar, uymaları gereken kaideler hakkında malumat verdi. Kara tahtayı, tebeşiri, zili tanıttı. Zil, çalma, teneffüse çıkma, yemek vakti, oyun zamanı ve bu gibi son olarak öğrencilerinden bir şey istedi. Sizler de büyüklerinize birer küçük tahta bavul yaptıracaksınız. Küçük, rahat taşınabilecek kadar. İzan sordu. Onları ne edeceğiz Muallim Efendi? Muallim Efendi değil, muallimim. Ama herkes öyle diyor. Onlar büyük, sen talebesin. Anladım muallimim. Tamam öyle işte. Kitaplarınızı, defterlerinizi, kalemlerinizi o bavulun içine koyup öyle geleceksiniz buraya. Tamam, ben uzun Mustafa emmiye yaptırırım. Ben de yaptırırım. Köyde bavul yaptıracağınız başka kimse yok mu? Var ama muallimim en iyisini o yapar. O gün tanışma ile geçmişti. Öğleden sonra ise mektebe muallimin istediğine göre düzen vereceklerdi. Öğle yemeğine dağıtılan çocukların birçoğu Uzun Mustafa'nın evine koştular. Ama onu bulamadılar. Zira o Kayseri'ye giden sancak alma ekibindeydi. Sancak teslim almaya gidenler 2 gün sonra neşe içinde döndüler. Atlas bir kumaş içine sarılı sancak getirilip camiye konuldu. Açıldı. Herkes teker teker sırasıyla öptü. Hemen bir sap yapılıp takıldı. Üzerine kılıf dikilip mihrabın yanına dayandı. Bayramlar ve önemli günlerde çıkarılıp açılacak, özenle ve titizlikle korunacaktı. Artık onların en önemli sembolleriydi. Uzun Mustafa'nın şehirden geldiğini duyan çocuklar onun peşine düşmüşlerdi. Gündüz camideki sancak töreninde, akşam da İbiş Hoca'nın odasında olduğundan bir türlü onunla konuşamamışlardı. İzan o gece uyumak istemiyordu. Sabah Mustafa emminin evine varıp herkesten önce bavul yaptırma sırasını almalıydı. Anası ve ninesi uyumadığını fark ettiler. Artık uyusana oğlum. Bu gece uyumayacağım. Niye oğlum, bir şey mi canın sıkıldı? Yo, uyumayacağım işte. Ana, şuna bak hele, bana dikleniyor. Niye anana dikleniyorsun yavrum? Uyumak istemiyorum ebe. İyi ama neden? Uyursam uyunamam. Çok erken kalkmam gerek. Erken kalkıp ne diyeceksin? Söylemem. Beni namaza kalkınca uyandırırsanız uyurum. Şuna bak, ebesiyle pazarlık ediyor. Sabah namazında kaldırmazsanız yatmam. Tamam, sabah namazı uyandırırım. Ebe, sen de söz ver. Belki anam unutur. Söz yavrum, anan unutursa ben uyandırırım. Bak, yatıyorum. Unutmayın ha. Tamam, tamam, uyu gayrı. Allah Allah, var bir derdi sabah görürük. Elif Ana sabah namazına kalktı, Hatice'yi uyandırdı, İzan'a verdikleri sözü unutmamışlardı. Öyle tatlı uyuyordu ki bir türlü uyandırmaya kıyamıyorlardı. Hatice, ana gel uyandıralım, yoksa kendi uyanınca evi başımıza yıkar. Doğru söylüyorsun kızım. Hatice çocuğunun başını okşadı. İzan, İzan hadi uyan oğlum, sabah oldu. İzan birkaç defa sağa sola döndükten sonra uyandı. Güneş doğdu mu? Yok canım, daha çok erken. Yorganı üzerinden attı, çabucak kalkıp üzerini giyindi, hiçbir şey söylemeden dışarı fırladı. Elif Ana, İzan, İzan nereye yavrum? Diye ardından seslendi. O atabildiği en uzun adımları atarak, koşabildiği kadar koşarak soluğu Uzun Mustafa'nın evinde aldı. Kapıyı hızlı hızlı çalmaya başladı. Sabah namazına Uzun Mustafa ve hanımı Fadime de kalkmışlardı. Ala şafakta kapılarının hızlı hızlı çalınışı ikisini de telaşlandırmıştı. Hayırdır inşallah dediler. Kapı hala vuruluyordu. Mustafa emmi, Mustafa emmi. Uzun Mustafa İzan'ın sesini tanımıştı. Kapıyı araladı. Yavrum, ala şafakta ne bu telaş? Eben mi hastalandı yoksa? Yok yok. Gir hele içeri. Fadime ortalığı topla. Yavrum kötü bir şey mi var? Bir şeyden mi korktun? Yok Mustafa emmi, bavul yaptırmaya geldim. Ne bavulu? Şöyle küçük, içine kitap defter konacak, benim götürebileceğim kadar küçük. Şimdi sen sabahın köründe, soluk solağa bunun için mi geldin? Öteki mektep arkadaşlarım benden önce gelmesinler diye erkenden kalktım, doğru buraya koştum. Peki bu vakitte nasıl uyandın? Anamla ebemi tembihledim. Onlar da beni uyandırdılar. Şimdi anlaşıldı. Fadime, çorbamızı hazırla. Talebe İzan bu sabah misafirimiz. Uzun Mustafa şefkatle İzan'ın başını okşadı. Vay çocukluk, vay ne kadar güzelsin, safsın diye geçirdi içinden. Bavulumu yapacağın değil mi Mustafa emmi? Yaparım, yaparım, merak etme aslan İzan'ım. Senin gibi bir yiğidin hatırını kırar mı Mustafa emmin? İzan'ın gözleri ışıl ışıl sarıldı Mustafa emmisinin bacaklarına. Fadime teyze çorbalarını getirdi. Salladılar kaşıklarını buğulu buğulu tarhana çorbalarına. Biraz sonra uzun Mustafa'nın kapısı çocuklarla doldu. Hepsi mektep bavulu yaptırmak istiyor, yalvarıp yakarıyordu. Uşaklar, boşuna yalvarmayın. Ben fabrika mıyım? Hemen nereden bulayım o kadar tahtayı mıhı? İçlerinden Esef isimli çocuk atıldı. Ama Mustafa emmi, İzan'a yapacak mısın? O herkesten evvel geldi. Ona mosturalık bir tane yapacağım. Siz de tahtanızı, mıhınızı bulursanız size de yavaş yavaş yaparım. Ne olur emmi, gerçi Ömer dayıdan mıh alak, tahta bulak, bize de yap. Tamam, tamam, hepinize yapacağım. Yavaş yavaş. Ama evvel İzan'ınki bitecek. Kıskanmak, dövüşüp çekişmek yok. Tamam mı? Çocuklar ikna oldular, sevinerek dağıldılar. Birkaç gün sonra muallim Salim Bey çocuklara kalem, defter, alfabe dağıttı. Kızlara ve erkeklere önlükler giydirdi, yakalar taktı. Önce çok yadırgadılar bu esvapları. Hep aynı sürünün kuzuları gibi olmuşlardı. Sonra alıştılar, hoşlarına gitmeye başlamıştı. En önce İzan'ın bavulu yapıldı. Demir kuplu, menteşeli, köşeleri teneke kaplı, gıcır gıcır, sonra öteki birkaç çocuğunki. Ötekiler Mustafa emminin evini yol ediyorlardı. Onların mektep bavulları da sırasıyla yapılacak, bitecekti. Muallim Salim Bey ve hanımı Selma, aslen Kayseri'nin Gezi köyündendiler. Muhite ve memlekete fazla yabancı değillerdi. Kısa zamanda sevdirdiler kendilerini şıh baraklılara. Onlar da buraları ve insanlarını çok sevmişler, kısa sürede birbirlerine kaynaşmışlardı. Hiç yabancılık çekmiyorlardı. Bir gün Salim Bey, İbiş Hoca Efendi halleder düşüncesiyle cami çıkışında onu kapıda bekleyerek herkesten sonra çıkan hocaya yaklaştı. Hocam, size anlatmak istediğim bir maruzatım var. Öyle mi? Buyur eve gidelim, orada anlatırsın. Hava güzel, isterseniz ırmak boyuna doğru yürüyelim. Böylece hem gezmiş oluruz hem de anlatacaklarımı söylerim. Hay hay muallim bey oğlum. Hoca ile muallim Salim, ırmak kenarına doğru yürüdüler. Söyle bakalım muallim bey, nedir maruzatın? Bir ayı geçkindir köyünüzdeyim. Sağ olsunlar herkes tarafından izzet ikram görüyoruz. Sıkılır, ihtiyat eder olduk. Artık kendi evimize taşınmak istiyoruz. Anladım muallim bey. Misafirliğimiz fazla uzadı. Kimseye sıkıntı olmayalım. Kimseye sıkıntı olmazsın. Senin için yapılan evin kapısını, penceresini açık bıraktırdık. Kurusun nemi, çırıyı gitsin, kurumuş, havalanmış ise temizletiriz, sen de rahatça taşınırsın. Teşekkürler hocam. Birkaç gün sonra Kayseri'ye kış kaydına gidilecek. Senin de ihtiyaçlarını getiririz. Kışlık yakacağını da buradan tedarikleriz. Kışlık kaydımı akrabalarım yakında getirecekler. Ona hiç gerek yok. Yakacağımı buradan temin ederiz. Kim hazırlarsa karşılığını veririm. Madem yiyecek gibi bazı ihtiyaçların gelecek, ona bir şey diyemem. Ama yakacağına kesinlikle karışma. Her taraf kuru odun dolu. Evi kontrol ettiler, hazır olduğuna karar verdiler. Ertesi gün köyün kızları tarafından temizlendi. Uzun Mustafa bazı yerlere sedir yaptı. Hoca yatak, yorgan, kilim hazırlattı. Salim Bey evine taşındı. Şimdi daha huzurluydu. Artık kendini tamamen derslerine verebilirdi. Mektep pek neşeli bir hale gelmişti. Çocuklar yeni harfleri birbirine tutturmaya başlamışlardı bile. Bazı zamanlar dışarıda oyunlar oynuyorlar, yürüyüşler yapıyorlardı. Büyükler de yavaş yavaş hece ve basit kelimeleri yazmaya başlamışlardı. Havalar soğudu, kar yağmadan sobalar kuruldu. Kar yağışı ile birlikte akşamları odalarda toplantılar başladı. Salim Bey de çoğu zaman oda toplantılarına katılıyordu. Gittiği her yerde yaşlı insanların gördüğü saygıyı görüyor, sohbet esnasında olaylara değişik yaklaşımı ile ortama renk katıyordu. Kışla beraber çocuklar daha sıkı giyinerek mektebe gidip gelmeye başladılar. İzan'ı da anası, ebesi sıkıca sarıp sarmalayıp mektebe salıyordu. Salıyorlardı salmasına ama ah bir de mektebe giderken yokuş aşağı bavulunun üstüne binip karların üstünde kaymasa, her gün bir tarafını çizip yaralayıp eve dönmese, artık kış aylarında çevre köylere ve develiye gidip gelmek o kadar zor değildi. Atlı kızaklarla gidip geliniyordu. Bir gün Develi'den gelenler İbiş Hoca'ya iki tane mektup getirdiler. Mektupların zarflarına bakıp Beyrut'tan geldiği anlaşıldı. Biri İbiş Hoca'ya, öteki oğlu Mehmet'e yazılmıştı. Akşam hocanın evinde toplandıklarında Salim Bey, "Hocam, bugün size iki tane mektup geldiğini duydum. Hayırlı haberler vardır inşallah." Mektuplar burada uzun süre kalan Gazer Usta isimli Ermeni ahbabımızdan geliyor. Ermenice yazıldığından okuyamıyoruz. Ancak Kayseri'ye yolumuz düşerse okutabiliriz. Bir bakayım, belki ben okurum. Mektuplar Latin harfleriyle değil, Ermenice muallim bey oğlum. Bizim köyümüzde yani Gesi'de samimi olduğumuz Ermeni komşularımız vardı. Onlardan az da olsa Ermenice konuşmayı ve yazmayı öğrenmiştim. Daha ne, bizim işimizi kolaylaştırırsın. Gazer Usta'dan gelen mektupları okutmak için adam aramayız. Tamamını okuyamayabilirim. Olsun, olsun. Sen okuyabildiğin kadarını oku. Ötesini biz anlarız. Değil mi komşular? Mutlaka anlarız. Onu iyi tanıyok. Mektupları karşıdaki dolaba koyduydum. İsmail, oradan al, muallim oğluma ver, sana zahmet. Koca İsmail, karşı dolaptan aldığı mektupları muallim beye uzattı. Buyur muallimim. Salim Bey, mektupların zarflarını açtı, iyice inceleyip içinden okuduktan sonra konuşmaya başladı. Şu ilk mektup Gazer Cebelyan isimli birinden geliyor. Beyrut'tan atılmış. Anladığım kadarıyla özet olarak şunları söylüyor. Saygıdeğer ahbaplarım, dostlarım. Başta İbiş Hoca olmak üzere Veysoğlu, Kuru Bekir, Koca İsmail, Mehmet Kahya, Habib, Uzun Mustafa Bekçi Ömer. Herkese selam ve hürmetlerimi sunuyor, sağlık ve mutluluk haberlerini bekliyor. Göndermiş olduğunuz mektubu aldığında, Hacı Hasan ve Maksudoğlu'nun ölümlerine çok üzüldüğünü, onlara Tanrı'dan rahmet dilediğini söylüyor. Su bendinin yapılışına, kanallardan suların akışına en az sizler kadar sevindiğini bildiriyor. Buraları çok özlediğini, Tomarza'da bıraktıkları evlere, arazilere kimlerin yerleştiğini merak ediyor. Yine akşamları odalarda toplanıp toplanmadığınızı soruyor. Ayrıca Arife Hatun ve kendisinde emeği olan kadınların hatırını sorup haklarının helal edilmesini istiyor. Kendilerinin de çok iyi olduklarını, işlerini büyüttüklerini, bulundukları şehrin sayılı zenginleri arasına girdiklerini yazıyor. İleride fırsat olursa kendisi ve Arsin isimli oğlunun mutlaka ziyarete geleceklerini, oğlunu evlendirdiğini yazıyor. Koca İsmail, vay be, ne kadar zaman geçmiş değil mi komşular? Koca İsmail, ihtiyar İsmail olmuş da haberimiz yok. Geçti elbet, Arsin giderken çocuktu, şimdi 30'unda falan olmalı. Burada ayrıldığında 10-11 yaşlarındaydı. Mektubun sonunda tekrar herkese selam ve hürmet ediyor. Acele cevabınızı bekliyor. Sonunda da şöyle bir ibare yazmış. Uzun Mustafa, ne yazmış? Son Ermeni Gazer Cebelyan. Doğrudur. Kendisine son Ermeni denilmesini isterdi.